Ayrım 81.
Sayfa 623. Bu seslerde iniltiler, sızlanmalar vardı da kendisi bunları dinlemiyordu bile. Düşüncesi başka yerlerdeydi. Hayallerde, imkansız parıltılarda, inanılmayacak sevgilerde, çılgınlıklardaydı. Bu arada bu insancıklar Hazreti İsa'dan yana kardeşleri, halktan kardeşleri onun yanı başında can çekişiyorlardı. Hatta onların felaketinde kendisinin de payı vardı, bunu ağırlaştırıyordu. Çünkü onun yerinde başka bir komşuları olsaydı, daha az hayalperest, daha dikkatli, alelade, merhametli bir adam olsaydı, hiç şüphesiz onların yoksulluğunun farkına varırdı, tehlike işaretlerini görürdü, belki de uzun zamandan beri ele alınmış, kurtulmuş olurlardı. Hiç şüphesiz pek ahlaksız, pek bozulmuş, pek alçalmış, hatta pek iğrenç görünüyorlardı ama düşüp de alçalmamış olanlar pek enderdir. Zaten bahtsızlarla alçakların bir tek kelimede, uğursuz bir kelime, sefiller kelimesinde birleştiği, karıştığı bir nokta vardır. Hata kimdedir? Sonra, düşme ne kadar derin olursa acımanın o ölçüde daha büyük olması gerekmez mi? Marius kendi kendini azarlıyordu. Çünkü gerçekten dürüst bütün kişiler gibi kendi kendinin eğiticisi olduğu durumlar vardı. Kendini hak ettiğinden daha da çok azarlardı. Jondretleri ondan ayıran duvara dikkatle bakıyordu. Sanki acıma dolu bakışlarını bu bölmenin içinden geçirebilir de o bahtsız insanları ısıtabilirmiş gibiydi. Duvar latalarla, kirişlerle desteklenen, az önce de söylediğimiz gibi sözlerin, seslerin gürültüsünü açıkça belli eden ince bir alçı sıva tabakasıydı. Marius ne kadar dalgındı ki o ana kadar bunun farkına varmamıştı. Bu duvar ne Jondretler tarafında ne de Marius'un tarafında kağıtla kaplanmamıştı. Kabaca yapılışı açıkça duruyordu. Marius şimdi hiç farkında bile olmadan bu bölmeyi inceliyordu. Bazen hayal de düşünce gibi araştırır, inceler, kurcalar. Birdenbire ayağa kalktı. Yukarıda tavana yakın bir yerde aralarında bir boşluk bırakan üç latanın meydana getirdiği üç köşe bir delik görmüştü. Bu boşluğu tıkayan sıva yok olmuştu. Komodinin üzerine çıkınca aralıktan Jondretlerin harap odası görülebilirdi. Acımanın üzüntüsü vardır, olmalıdır da. Bu delik bir gözetleme penceresi meydana getiriyordu. Bahtsızlığa yardım etmek üzere bakmak mübahtır. Marius, bu insanlar ne biçim şeyler, hele bir görelim bakalım diye düşündü. Ne halde olduklarını anlayalım. Komodinin üzerine çıktı, gözünü yarağa yaklaştırdı, baktı. 6. Yırtıcı adam ininde. Ormanlar gibi şehirlerin de bir takım inleri vardır. En kötü, en korkunç yaratıklar oralara gizlenirler. Yalnız şehirlerde böyle gizlenenler gaddar, murdar, küçük kimselerdir, yani çirkindirler. Ormanlarda gizlenenler yırtıcıdır, vahşidir, büyüktür, yani güzeldirler. İnlerden in seçilecek olursa hayvanlarınki insanlarınkine tercih edilir. Mağaralar pis küçük odalardan çok daha üstündür. Marius'un gördüğü pis bir odaydı. Marius fakirdi, odası da yoksulluk içindeydi. Fakirliği asil olduğu gibi tavan arası odası da temizdi. O anda gözlerinin daldığı bakımsız oda iğrenç, pis, kerih, murdar, karanlık, berbattı. Eşya olarak hasır bir iskemle, sakat bir masa, birkaç kırık şişe, iki köşede de anlatılamaz iki yatak bozuntusu vardı. Aydınlık olarak da örümcek ağlarıyla kaplanmış dört camlı bir tavan arası penceresi. Bu pencereden bir insan yüzünün bir hayalet yüzü gibi görünmesine yetecek kadar bir ışık geliyordu. Duvarların cüzdanlı gibi bir görünüşleri vardı, feci bir hastalıkla biçimini kaybetmiş bir yüz gibi eklerle, yamalarla doluydu. Oradan çıplak bir rutubet sızıyordu. Kömürle kabaca karalanmış açık saçık resimler göze çarpıyordu. Marius'un odasının tabanı kırık dökük tuğlalarla kaplıydı. Ötekinde ise ne tuğla ne de tahta döşeme vardı. Orada doğrudan doğruya evin ayaklar altında kararmış eski sıvası üzerinde yürünüyordu. Tozun taş haline geldiği Bir tek temizliği, süpürge temizliği olan bu eğri büğrü zemin üzerinde eski pabuçlar, terlikler, berbat paçavralar gelişi güzel kümeler halinde toplanmışlardı. Odanın bir de ocağı vardı. O yüzden kirası yılda 40 franktı. Bu ocakta her şey vardı. Bir maltıs, bir tencere, kırılmış tahta parçaları, çivilere asılmış parça parça elbiseler, bir kuş kafesi, kül, hatta bir parça da ateş vardı. Orada iki kütük üzgün üzgün tütüyordu. Bu mezbele odanın dehşetini arttıran bir husus da büyüklüğüydü. Çıkıntıları, girintileri, kapkara delikleri, çatı altları, koyları, yüksek burunları vardı. Bunun sonucu olarak da içinde yumruk kadar iri örümceklerin, pabuç kadar geniş tesbih böceklerinin, hatta belki de bilinmez herhangi canavarımsı insanların gizlenmesine elverişli, içine girilmez berbat köşeler meydana gelmişti. Pis yataklardan biri kapının yakınında, öteki de pencerenin yanındaydı. Her ikisi de bir ucundan ocağa bitişiyordu, tam Marius'un karşısına düşüyordu. Marius'un baktığı aralığa yakın bir köşede, duvarda, siyah tahta çerçeveli, boyalı bir resim asılıydı. Resmin altında büyük harflerle rüya yazılıydı. Bu, uyuyan bir kadınla uyuyan bir çocuğu gösteriyordu. Çocuk kadının dizlerindeydi, gagasında bir taçla bulutlar arasında bir kartal görünüyordu. Kadın uyanmadan tacı çocuğun başından uzaklaştırıyordu. Dipte bir hale içindeki Napolyon, sarı başlıklı mavi bir sütuna yaslanmıştı. Başlık şu yazılarla süslenmişti: Maringo, Austerlitz, Iena, Wagram, Elot. Bu çerçevenin altında enine göre daha uzun olan bir tahta levha yere konulmuş, eğik bir halde duvara dayalı duruyordu. Bu ters çevrilmiş bir tabloya, belki de öbür yüzü boyalı bir çerçeveye, duvardan koparılan, asılıncaya kadar burada unutulup kalan bir parçaya benziyordu. Marius'un üzerinde bir mürekkep kalemi, mürekkep, kağıdı gördüğü masanın yanında 60 yaşlarında ufak tefek, zayıf, morarmış, vahşi, kurnaz görünüşlü, zalim, kaygılı bir adam oturuyordu. İğrenç bir namussuz. Lavate, bu yüzü görmüş olsaydı, onda Akbaba ile dava vekili karışımını fark ederdi. Dipnot, İsviçreli filozof, şair, ilahiyatçı, 1751-1801, fizyonomi, yüz hatlarından karakteri okuma bilimini kurmuştur. Yırtıcı kuşla hukuk adamı birbirini hem çirkinleştiriyor hem tamamlıyordu. Hukuk adamı yırtıcı kuşu soysuzlaştırıyordu, yırtıcı kuş da hukuk adamını korkunçlaştırıyordu. Bu adamın ağarmış uzun bir sakalı vardı. Kıllı göğsünü kırçıl tüylerle kaplı çıplak kollarını açıkta bırakan bir kadın gömleği giymişti. Bu gömleğin altından çamurlu bir pantolonla ayak parmaklarının dışarı fırladığı çizmeler görünüyordu. Ağzında bir pipo vardı, tüttürüp duruyordu. Bu pis evde bir lokma ekmek yoktu ama hala tütün vardı. Yazı yazıyordu muhakkak ki, Marius'un okuduklarına benzer bir mektup yazıyordu. Masanın bir ucunda kırmızımtırak, yarısı yok olmuş eski bir kitap duruyordu. Okuma salonlarında rastlanan bir yaprak kağıdın 12'ye katlanmasından ortaya çıkmış formasına bakılacak olursa bu bir romandı. Kapağın üzerinde iri harflerle şu başlık uzanıyordu: Tanrı, Kral, Şeref ve Hanımlar. Yazan Duc Redumenil, 1814. Adam yazı yazarken bir yandan da yüksek sesle konuşuyor, Marius da onun sözlerini işitiyordu. Demek ki eşitlik yok, hatta insan öldüğü zaman bile. Père Lachaise mezarlığına bakın hele. Ulular, zenginler yukarıdadırlar, taş döşeli, akasyalı yoldadırlar. Oraya arabayla gelebilirler. Küçükler, yoksullar, bahtsızlar. Ne olacak yani? Onları aşağıya, diz boyu çamur olan yere, deliklere, rutubet içine koyarlar. Onları oraya koyarlar ki daha çabuk çürüsünler. Toprağa batmadan gidip onları görmek mümkün değildir. Buraya gelince durdu, yumruğunu masaya vurdu, dişlerini gıcırdattı. Ah, ah, dünyayı yiyesim geliyor. 40 ya da 100 yaşlarında olabilecek şişman bir kadın, Ocağın yanında çıplak topuklarının üzerine çömelmişti. Onun da sırtında sadece bir gömlek, eski kumaş parçalarıyla yamanmış, yün örgü bir eteklik vardı. Kalın dokuma bir önlük etekliğin yarısını gizliyordu. Bu kadın her ne kadar eğilmiş, kendi üzerine kapanmışsa da çok uzun boylu olduğu görülüyordu. Kocasının yanında dev gibiydi. Ağarmış, kızıl sarı berbat saçları vardı. Onları arada sırada yassı tırnaklı, pek iri, parlak elleriyle karıştırıyordu. Yanında, yerde, öbürünün boyunda bir kitap, belki de aynı romanın başka bir cildi açık duruyordu. Marius baktı. Pis yataklardan birinin üzerinde soluk benizli, uzun boylu, hemen hemen çıplak, ayakları aşağı sallanan, ne dinler, ne görür, ne de yaşar gibi bir görünüşü olmayan küçük bir kız oturuyordu. Kendi odasına gelenin kız kardeşiydi bu besbelli. 11-12 yaşında görünüyordu. Dikkatle incelenince 15 yaşlarında olduğu anlaşılıyordu. Bu o akşam sokakta, tabanları yağladım, koştum, koştum, koştum diyen çocuktu. Uzun süre geride kalıp da sonra çabucak birdenbire boy atan çelimsiz çocuklardandı. Bu acıklı insan bitkilerini meydana getiren yoksulluktur. Bu yaratıkların ne çocukluğu ne de gençlik çağları vardır. 15 yaşındayken 12'sinde gösterirler, 16'ya basınca 20 yaşında görünürler. Bugün küçük kızken yarın kadın oluverirler. Sanırsınız ki daha çabuk sonuna yetişebilmek için hayata atlarlar. Şu anda bu yaratık bir çocuğa benziyordu. Bir de bu evde hiçbir çalışmanın varlığı hissedilmiyordu. Ne bir tek tezgah, ne bir çubuk, ne de bir alet. Bir köşede ne olduğu anlaşılmayan bir takım demir parçaları. Bu umutsuzluktan sonra gelen, can çekişmeden önce görülen kaygı verici, donuk bir tembellikti. Marius bir süre bir mezarın içinden daha gamlı görünen bu evi dikkatle seyretti. Çünkü burada insan ruhunun kımıldadığı, hayatın çarptığı duyuluyordu. Harap kulübe, bodrum, toplum yapısının en aşağı katındaki yoksulların süründüğü hendek bile tam bir mezar değildir. Mezarın bekleme odasıdır. Ama saraylarının daha giriş kapısında muhteşem servetini gözler önüne seren zenginler gibi, hemen yakında olan ölüm de sanki en büyük sefaletlerini bu giriş odasına yerleştirmiş gibidir. Adam susmuştu, kadın konuşmuyordu, genç kız nefes almıyor gibiydi. Kağıdın üzerindeki kalemin çığlığı duyuluyordu. Adam yazısına devam ederek homurdandı. Namussuz, namussuz, hepsi namussuz. Kadın, Hazreti Süleyman'ın heyecanlı ünlü sözlerinin bu değişmiş şeklini duyunca içini çekti. Sakin ol dostum dedi. Canını üzme sevgilim. Bütün bu adamlara oturup mektup yazmakla saflık ediyorsun erkeğim. Soğukta olduğu gibi sefalette de vücutlar birbirine yaklaşır ama kalpler uzaklaşır. Görünüşe bakılırsa bu kadın içindeki bütün aşkla bu adamı sevmiş olmalıydı. Ama belki de bütün topluluğun üzerine çöken berbat bir darlığın, sıkıntının, günlük karşılıklı çekişmelerinde bu sevgi sönmüştü. Artık onda kocasına karşı sevgisinin külü kalmıştı. Yalnız sık sık olduğu gibi okşayıcı sözler olduğu gibi kalmıştı. Kadın ona dostum, sevgilim, erkeğim falan diyordu ama ağızdan söylüyordu, kalbi susuyordu. Erkek yeniden yazmaya koyuldu. 7. Strateji ve tabiye. Marius yüreği daralmış, yaratıverdiği gözetleme kulesine benzer yerden inmek üzereydi ki bir gürültü dikkatini çekti, yerinden kımıldamadı. Bitişik odanın kapısı birdenbire açılmıştı. Kızların büyüğü eşikte belirdi. Ayaklarında çamur içinde kalın erkek ayakkabıları vardı, çamur kızaran ayak bileklerine kadar sıçramıştı. Lime lime eski bir pelerine sarınmıştı. Marius bunu bir saat önce görmemişti. Ama kız belki de kendini daha çok acındırmak için pelerinini kapıda bırakmış, çıkarken gene almıştı. İçeri girdi, kapıyı arkasından itti, soluk almak için durdu çünkü soluk soluğaydı. Sonra bir zafer, bir sevinç çığlığıyla bağırdı. Geliyor! Baba gözlerini döndürdü, kadın başını çevirdi, küçük kız kardeş hiç kımıldamadı. Baba kim geliyor diye sordu. O bey. İnsaniyetli adam mı? Evet. Saint-Jacques Kilisesi'ndeki mi? Evet. şu ihtiyar. Evet, demek geliyor ha? Peşimden geldi. Emin misin? Eminim. Gerçekten geliyor mu? Arabayla geliyor. Baba, arabayla, Rothschild gibi, dedi, ayağa kalktı. Nasıl emin olabiliyorsun? O arabayla geliyorsa nasıl oluyor da sen ondan önce gelebiliyorsun? Bari adresi doğru verdin mi ona? Koridorun sonunda sağdaki son kapı dedim mi? Allah veri de yanılmasa. Onu demek ki kilisede buldun ha? Mektubumu okudu mu? Sana ne dedi? Kız ta ta ta yaptı. Nasıl da dört nala gidiyorsun babalık? İşte bak dinle. Kiliseye girdim, her zamanki yerindeydi. Eğilerek selamladım, mektubu verdim, okudu. Nerede oturuyorsunuz evladım dedi. Ben sizi götürürüm efendim dedim. Hayır, siz bana adresinizi verin, kızım alışverişe gidecek, ben de bir arabaya biner, evinize sizinle aynı zamanda yetişirim dedi. Adresi verdim, evi tarif ettiğim vakit şaşırır gibi göründü, bir an duraladı, sonra her neyse gelirim dedi. Ayin bitince kiliseden kızıyla birlikte çıktığını, arabaya bindiklerini gördüm. Ona koridorun sonunda sağdaki son kapı diye iyice anlattım. Geleceğini nereden biliyorsun? Petit Bankier sokağından doğru arabanın geldiğini gördüm. İşte onun için koştum ya böyle. Aynı araba olduğunu ne biliyorsun? Canım numarasını görmüştüm. Nedir o numara? 440. İyi, sen akıllı bir kızsın. Kız cüretle babasına baktı, ayağındaki pabuçları göstererek, belki akıllı kızım ama dedi, bu pabuçları bir daha giymeyeceğim. Önce sağlık bakımından, sonra da temizlik bakımından artık bunları istemediğimi söylüyorum. Suyu çıkan, yol boyunca şap şap diye ses çıkaran, tabanlardan daha sinirime dokunan bir şey bilmiyorum. Yalın ayak dolaşırım daha iyi. Baba genç kızın sertliğiyle tezat teşkil edecek yumuşak bir sesle, haklısın dedi. Yalnız kiliselere adım attırmazlar sana. Yoksulların da ayakkabıları olması gerek. Tanrı'nın huzuruna yalın ayak gidilemiyor. Bunu acı bir dille söylemişti. Sonra kendisini düşündüren konuya döndü. Şimdi sen mutlaka emin misin adamın geldiğine? Kız adam ense kökümdeydi dedi. Babası doğruldu. Yüzünde bir ilham parlaklığı vardı. Hatun diye bağırdı, duydun mu? İşte iyiliksever adam geliyor. Ateşi söndür. Şaşkına dönen ana yerinden kıpırdamadı. Baba bir sokak cambazı çevikliğiyle ocağın üzerinde duran ağzı kırık testiyi kaptı, suyu yanan odunların üzerine döktü. Sonra büyük kızına, sen dedi, sandalyenin hasırını yol. Kızı hiçbir şey anlamıyordu. Adam sandalyeyi yakaladı, bir topuk vurarak hasırlarını parçaladı. Bacağı kopan hasırların içinden geçti. Bacağını kurtarırken kızına sordu. Hava soğuk mu? Çok soğuk, kar yağıyor. Baba pencerenin yanındaki partal yatağın üzerinde oturan küçük kızına doğru döndü. Gök gürültülü bir sesle bağırdı. Çabuk, in yataktan tembel. Sen ömründe hiçbir işe yaramayacak mısın? Camlardan birini kır. Küçük titreyerek yataktan aşağı atladı. Bir cam kır diye üsteledi adam. Çocuk şaşırdı kaldı. Babası... Ne söylediğimi anlamadın mı dedi. Bir cam kır diyorum sana. Çocuk ürkek bir boyun eğişle ayaklarının ucunda yükseldi. Camlardan birine bir yumruk attı. Cam kırıldı, büyük bir gürültüyle yere düştü. İyi dedi baba. Adam pek ciddi, pek sertti. Bakışları hızla harap odanın dört bir yanında dolaşıyordu. Savaş başlamak üzereyken son hazırlıkları yapan bir generali andırıyordu. O vakte kadar hiç sesini çıkarmamış olan ana kalktı, ağır boğuk bir sesle kelimeler ağzından donmuş gibi çıkarak sordu. ''Nedir yapmak istediğin şekerim?'' diye sordu. ''Adam sen hemen yatağa gir.'' dedi. Sesinin tonu tartışma kabul etmez cinstendi. Ana boyun eğdi, bir külçe gibi kendini yataklardan birinin üzerine attı. Bu arada bir köşeden gelen hıçkırıklar duyuldu. ''Nedir o?'' diye bağırdı baba. Küçük kız büzüldüğü yerden çıkmadan kan içindeki yumruğunu gösterdi. Camı kırarken yaralanmıştı. Annesinin yatağının yanına gitmiş sessiz sessiz ağlıyordu. Bu sefer diklenme, bağırma sırası anadaydı. Görüyorsun işte yaptığın saçmalıkları. Senin camını kırarken elini kesti. Daha iyi dedi adam. Böyle olacağı belliydi. Kadın, ne dedin, daha iyi mi diye üsteledi. Adam sus diyorum diye haykırdı. basın özgürlüğünü kaldırıyorum. Sonra sırtındaki kadın gömleğini yırttı, bir sargı bezi yaptı. Küçüğün elini aceleyle sardı. Bu iş bittikten sonra gözlerini memnunlukla yırtık gömleğe doğru kaydırdı. Gömlek de oldu, hepsi iyi oldu. Buz gibi bir ayaz camda ıslık çalıyor, odaya doluyordu. Dışarının sisi içeri de giriyor, orada görünmeyen parmaklarla didiklenen beyaz pamuk gibi genişleyip yayılıyordu. Kırık camlardan dışarıda yağan kar görünüyordu. Bir gün önce şandelör güneşinin haber verdiği soğuk gerçekten de gelmişti. Baba bir şey unutmadığını emin olmak ister gibi gözlerini etrafta dolaştırdı. Eline eski bir kürek alarak ıslak odunları iyice gizleyecek şekilde üzerine kül döktü. Sonra doğruldu, ocağa dayandı. Şimdi artık dedi, iyiliksever beyi buyur edebiliriz. 8. Pis odada bir ışık. Büyük kız yaklaştı, elini babasının elinin üzerine koydu. Bak ne kadar üşüyorum dedi. Baba püh yaptı. Ben senden daha da çok üşüyorum. Ana şiddetle sen zaten herkesten üstünsündür diye bağırdı. Kötülükte bile. Adam kes sesini dedi. Ona şöyle bir baktı. Kadın sustu. Pislik yuvası odada bir sessizlik oldu. Büyük kız tasasız bir halle pelerininin eteklerindeki çamuru temizliyordu. Küçük kız hıçkırmaya devam ediyordu. Ana onun başını iki elinin arasına almış. Bir yandan onu öperken bir yandan da ''Benim kıymetli kızım, şimdi geçer, ne olur ağlama, babanı kızdırırsın.'' diyordu. Baba, ''Hayır.'' diye bağırdı. ''Ağla, hıçkıra hıçkıra ağla, daha dokunaklı olur.'' Sonra büyük kızına döndü. ''Hani ya, hala gelemedi. Ya gelmeyiverirse?'' ''Ateşimi söndürdüm, iskemlemi patlattım, gömleğimi yırttım, camımı kırdım. Bunların hepsi boşa mı gidecek?'' ''Ana, küçüğü de yaraladın.'' diye mırıldandı. Baba, ''Biliyor musunuz ki?'' dedi, ''bu şeytan yuvasında berbat bir soğuk var. Ya bu adam gelmezse?'' ''O, ne olacak? Bekletti elbette.'' Kendi kendine, ''Aman canım, bekleyiversinler. Onların işi bu. Başka yapacakları mı var?'' der. ''Ah, bunlardan ne kadar nefret ediyorum. Bu zenginleri bayram ederek keyifle, heyecanla, seve seve nasıl boğardım bilseniz. Bütün bu zenginleri... İyilikseverlik taslayan, bir takım tavırlar takınan, ayinlere giden, papaz takımının gülünç vaaz saçmalıklarının tuzağına düşen, kendilerini bizden üstün sayan, gelip bizi küçük düşüren, kendi deyişleriyle bize elbiseler, beş para etmez hırtı pırtılar, ekmek getiren bu sözde iyiliksever adamları ellerimle boğardım. Benim istediğim bu değil, namussuzlar. Para istiyorum ben. Aa, para mı? Olmaz. Çünkü onlar derler ki biz bu parayla gider içki içeriz. Bizler onların gözünde sarhoş tembel insanlarız. Ya onlar? Kendileri nedir sanki? Vaktiyle neydiler? Hepsi hırsızdı. Öyle olmasa zengin olabilirler miydi? O toplumu örtünün dört ucunu tutarak almalı, havaya atmalı. Her şey kırılır olsun ama hiç olmazsa kimsenin bir şeyi kalmaz. Bu da bir kazançtır. İyi ama kuzum ne oldu şu senin dağdan inen iyiliksever efendi? Gelecek mi? Hayvan herif, belki de adresi unuttu. Bahse girerim ki bir koca aptal. Bu sırada kapı hafifçe vuruldu. Adam fırladı, derin selamlarla, hayranlık gülümsemeleriyle kapıyı açtı. Buyurun efendim diye haykırdı. Sayın veli nimetim, lütfen içeri girin. Siz de sevimli kızınız da. Odanın eşiğinde olgun yaşta bir erkekle bir genç kız belirdiler. Marius yerinden ayrılmamıştı. O anda duyduklarını insan dili anlatmaktan aciz kalır. Kız oydu. Sevmiş olan bir kimse bu bir harflik, tek hecelik kelimedeki parıltılı anlamı bilir. O. Gerçekten de oydu. Marius gözlerine birdenbire yayılan aydınlık buhar içinde onu ancak fark edebiliyordu. Ortadan kaybolan o tatlı yaratık, onu 6 ay ışıklandıran o yaldızlı gözler, gidince ortalığı geceye boğan gözler, o alın, o ağız, kaybolan o güzel yüz. Hayal silinmişti, yeniden ortaya çıkıyordu. Bu karanlıkta, bu sefil odada, bu biçimsiz pis odada, bu iğrençlikte ortaya çıkıyordu. Marius çılgınca ürperiyordu. Nasıl? Oydu bu. Kalbinin çarpıntısı görüşünü bulandırıyordu. Ağlamak üzere olduğunu anlıyordu. Nasıl? Bunca zaman onu aradıktan sonra en sonunda yeniden görebiliyordu. Sanki ölmüş de yeniden canlanıyormuş gibi geliyordu ona. Hep aynıydı, hiç değişmemişti. Yalnız biraz rengi soluktu. Nazlı yüzünü mor kadife bir şapka çevrelemişti. Endamı siyah satenden içi pamuk döşeli bir mantonun altında gizleniyordu. Uzun etekli elbisesinin altından ipek iskarpinler içindeki küçük ayakları görünüyordu. Yanında gene Bay Leblanc vardı. Odanın içine doğru birkaç adım ilerlemiş, masanın üzerine oldukça büyük bir paket bırakmıştı. Jondrette'lerin büyük kızı kapının arkasına çekilmişti. Üzgün, kaygılı gözlerle bu kadife şapkaya, ipekli mantoya, bu mutlu, sevimli yüze bakıyordu. Birinci kitabın sonu, 16 Eylül 2002, sayfa 632.